Merhaba, Başkanım Podcast Apoliti'ye hoş geldiniz. Bugün 23. bölümle birlikte karşınızdayım. Ben Furkan. Bugün Akif Akgel ile birlikte Ramazan ayına özel bir bölüm yapalım dedik. Mustafa Akkat'ın yönettiği, İslamiyet'in doğuşunu anlatan 1976 yapımı Çağrı filmini konuşacağız. Merhaba abi.
Merhabalar.
Biraz geç kaldık. Ramazan bitmek üzere ama Çağrı
Bayramdan önce
filmini...
yayınlarız inşallah.
Şey olarak bir arşiv niteliğinde olduğu için, dijital arşiv yaptığımız için başkanın podcast'te bakın Ayasofya yayınımız duruyor orada. Yani çok uzakta değil. Bunların hepsini konuştuk biz diyerek Çağrı'yı da dijital arşivimize ekleyelim.
Eyvallah.
Bugün hani Çağrı'yı konuşalım dedik. Çünkü ben yakın zamanda tekrar izledim. Bir de TRT'nin bu dijital platformu tabii de 4K formatında düzenlenmiş bir şekilde tekrar yayınlandı. Şimdi Çağrı filmi 1976 yılında yapıldı ve gerçekten bugüne kadar ne yazık ki daha iyisi gelmedi. Son yıllarda İslamiyet'in doğuşuyla alakalı, Peygamber Efendimiz'in hayatıyla ilgili aslında filmler çekiliyor. Ama bu Çağrı filmi gibi böyle bir etkileyicilikte bir film çıkmadı.
Evet.
Bu filmin önemi ne? Yani neden aslında daha iyisi yapılmadı? Var mı? Bunu ne düşünüyorsun?
Şöyle şimdi yerleşik zaten Müslüman ülkelerde bir sinema kültürü yok. Olanların da İslami hassasiyeti pek yok. İşte mesela eski sinemalara baktığında İran'da işte Şah dönemi sineması var. Çok iyi isimler var hani o dönem yetişen yönetmenler var. Hani biz daha çok devrim sonrası yakın dönemdekileri konuşuyoruz ama onların hani bir sonuçta beslendiği bir kaynak var. Öte yandan işte Mısır'a bakıyorsun falan bu Yusuf Şahin mesela çok ilginç işler yapmış hakikaten. Fakat bunların yaptığı filmlerin birçoğu daha çok böyle seküler tandanslı işler. Pek fazla öyle işte İslami geleneğe dair bir şeyler yapmamışlar. Çağrı bu anlamda büyük bütçeyle, çok büyük isimlerle yapan ilk film oldu. Dolayısıyla hani biraz daha fazlasıyla ses getirdi. Bundan önce işte yapılan başka yerel işte yine Mısır dediğimiz gibi orada uzunca bir süre Mısır Arap dünyasının tek medya merkezi olmuş. İşte şu yakın dönemlerde biraz daha Birleşik Arap Emirlikleri falan Katar olsun bunlar daha çok hani yine parayla daha önce belirttiğimiz gibi imkan olmadığı için imkanlar sayesinde bunları yapmaya başladılar ama o döneme kadar Mısır önde. Mustafa Akkad Avrupa şey Amerika'da yaşıyor özür dilerim. Fakat bir anlamda da dertli yani diyor ki hani bu çağrıyı niye çektiniz diye sorulduğunda bir belgesel de yapmış hatta 45 dakikalık falan. Orada şey diyor, Batı'da yaşayan bir Müslüman olarak diyor, İslam hakkındaki gerçekleri anlatmanın vazifem olduğunu hissettim. 700 milyon mensubu olan bir dinin o dönem için hakkında bu kadar az şey bilinmesi beni şaşırttı diyor mesela. Bu
Evet.
onun için bir çıkış noktası olmuş. Ona kadar hakikaten Avrupa'da, Amerika'da vesaire gösterilecek nitelikte bu konularda hiç film yapılmamış. İkinci bir gerekçe ise hassasiyetler meselesi. Ona da filmi konuşurken değiniriz. Çünkü o hassasiyet insanların bu işe girişmesini biraz da engellemiş. Malum bizde görsel kültür o anlamda biraz daha kısıtlayıcıdır Avrupa'ya, Amerika'ya
Evet.
göre. Yani Hazreti
Filmin
İsa'nın
başrolü yok.
mesela Hazreti
Yok, çok ilginç.
İsa'yı mesela resmeden çok fazla film vardı, değil mi? İşte
Evet.
Willem Dafoe oynamış, ne
Mel
bileyim
Gibson'ın.
Jim Caviezel aynen Mel Gibson'ın filminde falan hani farklı farklı isimler canlandırılmış ama bizde öyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla hani biraz da bunun da engel olduğunu ben düşünüyordum açıkçası.
Şimdi Mustafa Akkad'dan bahsettin, kısaca söyleyeyim. O aslında Amerika'da yetişmiş, eğitim görmüş ama aslında Suriyeli. Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Fransız okulunda bir eğitim görüyor. Onun ardından tabii o dönem 1940'lar, 46'lar Fransız mandasının olduğu Suriye dönemi. Orada bir bağımsızlığın ilanından sonra Amerika'ya burslu olarak gidiyor.
Evet.
Ama dediğin gibi hep bir amacı var, niyeti var. Yani biraz daha yetişmiş olduğu işte çevreyi ya da İslami hassasiyetini ön plana da çıkarmak istiyor. Birçok Müslümanın gönlünde farklı bir yere sahip oldu. Onun iki tane büyük filmi var. İşte 1976'daki bu İslamiyet'in doğuşunu anlattığı Çağrı filmi. Bir de bunun Arapça versiyonu var. Ondan da kısa da bahsetmen gerekirse abi iyi olur. Er Risale. Çünkü Çağrı filmi iki tane çekiliyor. Birisi Orta Doğu'ya biraz daha hitap edilen. Zaten aslında Mustafa Akkad'ın Orta Doğu'da tanınmasına yol açan film aslında Er Risale diyebiliyorum. Yani Çağrı filmini o Anthony Quinn'li filmden ziyade Er Risale ile biliniyor. Bir de 1981'e geldiğimiz zaman da işte İtalya'nın Libya işgaline karşı hani silahlı bir direniş, isyana önderlik eden hani bilmeyenler için Ömer Muhtar'ın biyografisini anlatıyor. O dönem 1932-30'lu dönemler işte Mussolini'nin emriyle idam edilecek Ömer Muhtar onun biyografisi Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi. Bu iki film tamamen hem İslam dünyasında hem de tüm dünyada gerçekten Müslümanların bir nevi tebliğ çalışması olan bir yapıma dönüştü. Çünkü şeyi de bilmek lazım abi. Hani yani dünyada bir amacınız varsa, belli konularda söz sahibi olmak istiyorsanız görmezden geldiğimiz bu kültür ve sanata yatırım mevzusu. Baktığın zaman aslında bu coğrafya, İslam dünyası biraz böyle tarihin her döneminde kendine işte bu edebiyatla, sanatla bir şekilde anlatmış, açıklamış. Şimdi biz bin bir gece masallarının nereden çıktığını ya da o tür işte kelime dinleneler falan böyle edebiyatın en meşhur eserleri bu coğrafyadan çıktı.
Evet.
Şimdi bu coğrafyanın bu döneminde aslında kültür sanat aracı en büyük araçtı sinema ve biz görsel işitsel anlamda bu kadar geç başladığınız bir alanda 1976'dan beri de ciddi film yapılamadı. Aslında birçok hikaye var. İşte Selahattin Eyyubi'nin filmi bile Cennetin Krallığı meşhur. O bile hani bizden çıkan bir eser de değil. Şimdi biz baktığımız zaman hani çok kısa farklı konuyu da dağıtmış gibi oluyorum ama bugün Filistin meselesini konuşuyoruz. Dikkat ettiğin üzere Yahudiler 1940'lardan beri çok ciddi bir şekilde antisemitizm, işte Yahudilik üzerine sinemayı domine ediyorlar. İşte kültür sanatı yaymaya çalışıyorlar. Bu sadece 1940'larda da değil. Geçenlerde gördüm. Shakespeare'in meşhur Venedik Taciri hikayesinde aslında bir Yahudi karşıtlığı üstünden oradaki baş kötü karakter Yahudi diyebiliyorum. Zaten onların o bölgedeki işte ticareten güçlenmesi, yani aslında bu Yahudi problemi de hani görülen Yahudi problemi de aslında Avrupa'da başlıyor. Edebiyata
Hatta
sirayet
yanlış
ediyor.
hatırlamıyorsam filmi uyarlamada Orson Welles karakteri oynarken yüzünü siyaha falan da boyamıştır. O dönem pek
Evet.
kabul edilmiyordu hani ama.
Tabii kültür sanatta yani demek istediğim bütün edebiyatın her alanında bunu çok iyi bir şekilde kullandılar. Biz bu konuda biraz geride kalıyoruz.
Şöyle ya bu bahsettiğin mesela filmler üzerinden gidecek olursak birkaç farklı başlık var şimdi o anlattığın konularda hakikaten. Temelde işte mesela bu Risale'nin çekilmesi mevzu dedin ya çağrıyla. Çekim sürecini bile takip ettiğinde niçin biz sinema işini yapamıyoruz? Yapmada sıkıntı yaşıyoruz yahut yapsak bile bu işte bahsettiğimiz gibi İslami hassasiyetli filmler niçin yapılamıyor da cevabını görebiliyorsun. Türkiye'de mesela beyaz sinema dediğimiz sürece mesela bakalım da Mesut Uçakan olsun. Yücel Çakmaklı olsun, Mehmet Tanrı Seven ki adam tencere fabrikası var. Oradan kazandığı parayla film çekiyordu düşün. Finansal olarak böyle bir şeyi yok adamın. Kendisine bir sermaye yapacak bir şey yok. Tüm bu yönetmenlerin hepsinin filmleri düşük bütçelidir. Çağrı'nın yapılabilmesinin sebebi ilk etapta Mustafa Akkad'ın çok ciddi bütçe toplaması. Filmi Fas'ta çekmeye başlıyor. Çekerken nasıl olsa set kuruluyor ya. Eş zamanlı olarak önce film mesela İngilizce sahneler çekiliyor. Aynı sahneler sonra Arap oyuncularla Arapça çekiliyor. Ebu Talip rolünde oynayan bu Andre Morel diye bir aktör var. Onun dışında hiçbir oyuncu iki filmde de yer almamış. O sadece her iki filmde hem Arapça'da hem İngilizce'de Ebu Talip rolüyle oynamış. Diğerleri her karakteri farklı kişi oynuyor. Yani düşün önce sete geliyorlar. Aynı ortam, aynı oyuncular vesaire ya da figüranlar. Önce İngilizce çekiyor sonra da Arapça. Bu şekilde filmi bir yere kadar getiriyor. Fakat ortasında işte baskı gelmeye başlıyor Fas'a. Civar ülkelerden, Arap dünyasından, Müslüman aleminden. Diyorlar ki Hazreti Peygamber'e resmeden film çekiliyormuş. Böyle şey kabul edilemez, bu gösterilemez, caiz değildir vesaire. O dönem mesela en son iyi Suud Kralı diyebileceğimiz kişiydi. Rahmetli Kral Faysal yeğeni tarafından öldürdüler. Amerika'ya karşı bu petrol ambargosunu vesaire organize etmiş. İsrail'e karşı kafa tutan son Suud Kralı'ydı. Kral Faysal'ın en büyük hatasıdır. Fas Kralı'na baskı yapıyor da. Bu işi iptal edin işte onlara imkan vermeyin vesaire diye. Fas Kralı da ülkeden uzaklaştırıyor. Diyor ki burada artık hani çekime devam edemezsiniz. Akkad görüşüyor, soruşturuyor vesaire. Bir biçimde Libya'dan imkan sunuluyor ona. Muammer Kaddafi diyor ki gel diyor Libya'da filmi bitir diye. Hem maddi imkanlar sunuyor. Çok ciddi hakikaten maddi imkanlar sunmuş ki. Örnek olarak mesela ikinci filmi demiştin ya Ömer Muhtar. Ömer Muhtar filmi
Evet.
bütçesi 35 milyon dolar o zamanın parasıyla. Doların da enflasyonu uğradı malum. 35 milyon dolar bugün 35 milyonu bile bulamazsın. O dönem çok çok daha büyük bir para ve gişe de sadece 1,5 milyon dolar gelir getirmiş. Böyle bir parayı hiç kimse böyle bir filme yatırmaz. Mümkün değil. Çünkü çok ciddi biçimde kayıp yapacağı belli. Çağrı'daki tam bütçeyi ne kadar geldi götürdü onu bilmiyorum ama onda da muhtemelen zaman çok ciddi kayıp yaşadı. Buna rağmen bu filmlere Kaddafi finanse etmiştir. Oyuncular üst düzey zaten Anthony Quinn malum Hazreti Hamza rolünde oynayan dünya çapında tanınan Hollywood'da da Oscar adaylıkları falan onlar hatta Oscar aldığı da sanırım var ki şu an tam emin değilim. Hani çok üst düzey bir oyuncu. Hani şey ödülü filmden önce mi aldı sonra mı onu hatırlamıyorum sadece. Irene Papas mesela bu Yunan
Evet.
aktris. Yine çok üst düzey oyuncu. Bu kadar üst seviyedeki oyuncularla evet 53'te Viva Zapata'da en iyi yardımcı erkek oyuncu aldı. Last for Life'da yine en iyi yardımcı erkek 57'de. 58'de ve 65'te de hem Wild as the Wind bir de Zorba'yla aday gösteriliyor. Düşün böyle bir kariyerli bir adam başrol oynadığı bir film 76'da. Haliyle hani tipte oyuncuları getireceksin. Bu kadar büyük prodüksiyonlar yapacaksın. Bu müthiş bir para gerektiriyor, müthiş bir kadro gerektiriyor. Sadece mesela Ömer Muhtar'da dekorların hazırlanması, araçlar yeniden yapılıyor. Mesela orada tank sahneleri vardır hatırlarsın. İtalyanlar tanklarla mesela gelir. Bunlar
Evet.
mesela yeniden İngiltere'de inşa ediliyor. Orada yani bunların maliyetlerini karşılayan ya da karşılayabilecek çok az İslam dünyasında diyelim isim vardı. Bunların içinde de tek deli olan Kaddafi'ydi finanse etmeyi kabul eden. Ve bugün hakikaten bu filmler varsa izleyebiliyorsak bunlar Kaddafi'nin sayesindeydi. Bunu kabul etmek lazım.
Gerçekten milyonlarca kişinin, milyonlarca belki biraz abartılı olabilir bilemiyorum ama 10 binlerce kişinin de belki Müslüman olmasına da vesile olan bir film oldu. Gerçekten bir tebliğ çalışması tarzı bir şeye dönüşmüş oldu. Film sadece Orta Doğu'da değil, Amerika'daki Müslümanları da çok fazla kızdırıyor. Şimdi Orta Doğu'da hem ilgi var, talep
Uzunca bir
var.
süre yasaklı zaten hakikaten. Birçok
Tabii.
Arap ülkesinde İran'da falan gösterilmiyor. Çok uzun bir süre.
Filmde gerçekten başrol yok. Bahsettiğim gibi Hazreti İsa'nın bir sürü filmlerde başrolü var ama da o itici güç ana karakterinin etrafında dönen bir hikayede başrol yok ve başrolü de geçtim. Mesela dört halife, Hazreti Ali'ler onlar da gösterilmiyor. Onlar da gösterilmemesinin yanında bir tek Hazreti Hamza var. Şimdi burada şöyle bir durum yaşanmış. Amerika'da bir grup Amerikalı Müslüman rahatsız olmuş ve ofisi basmışlar. Yani bu eylemci grubun o dönemki lideri de Halife Hamas Abdülhalis adında birisi. Akkad onunla görüşüyor. Diyor ki işte filmi bir izle, sakıncalı olup olmadığına karar verirsin. Ya o adam da hani bir belli ki o bölgede gerçekten hani böyle eskiden bu şey Malcolm X döneminde hani o şeyler var ya biraz daha
Nation
böyle
of Islam vardı.
o
Evet.
tarzda. Burada mesela Hamas Abdülhalis bu teklifi reddediyor. Filmi izlemeyeceğini söylüyor. Ve kimsenin canının yanmaması için hakikaten filmi gösterimden çekmesini istiyor. Ve filmi gösterimden çekiyorlar. Daha sonra hapise girdikten sonra bu kişi tekrar filmi yayınlıyorlar. Bu sefer hapisten tehditler savurmaya başlıyor. Yoksa sinema salonlarını yakacağını duyuruyor. Bir süre sonra zaten birçok sinema sever de bundan çekindiği için filmi izlememeye başlıyor. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman aslında filmin hem olumlu hem olumsuz birçok tepkiyle karşılaşmış. Birçok dediğin gibi Arap ülkesinde yasaklanmış. İran'da bildiğim kadarıyla yasaklanmıyor. Dağıtımı onaylanıyor. O onaylandıktan sonra zaten İslam dünyasında biraz daha gücü oluyor.
Ya bu de yapımların hani normal şartlarda şey denir. Prodüksiyon bütçesinin işte %60'ı kadar şey özür dilerim gişenin %60 kadar da şeye gider. Normal şartlarda prodüksiyonu yapan adama gider. Yani atıyorum 10 milyonluk bir film çektiysen işte hani bunu çıkarabilmen için %60'ı senin elde ettiğin gişenin 10 milyona tekabül etmesi gerekiyor falan. Onun altında olursa eğer zarar ediyorsun. Şimdi bu şartlarda bu durumda hani yapımcı olan kişi de mümkün olduğunca çok dağıtım yapmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca çok yerde gösterilsin ki bu maliyeti çıkarabilsin diye. Burada ama öyle bir kaygı yok çünkü zaten hani Kaddafi'nin öyle bir beklentisi yok dönüş konusunda. Buradaki beklenti mümkün olduğunca çok kişiye ulaşsın ve film ses getirsin. Kaldı ki zaten Akkad'ın da bu filmle işte Ömer Muhtar dışında başka bir film çekemiyor ama bu sayede elde ettiği bir sermaye var ve kendine bir film şirketi kuruyor. Hatta bu çok meşhur Halloween film serileri vardı, korku filmleri.
Evet, o da çok
John
ilginç.
Carpenter'ın aynen onun mesela yapımcılığını üstleniyor. Güzel para kazanıyor. Niyeti zaten başka filmler de çekmek ama işte ömrü vefa etmiyor.
Son dönemlerde 2000'li yıllarda aslında Mustafa Akkad'ın İstanbul'la Türkiye ile ilişkisi de artıyor. Şey düşüncesi vardı bildiğim kadarıyla bu Sean Connery vardı ya onunla birlikte aslında bu Selahattin filmini çekmek istiyor.
Hmm, çok
2001
ilginç.
yılında Tabii Müslüman padişah rolünde ama Sean Connery olacaktı. Yani bunun hazırlıklarına başlıyor. Bildiğim kadarıyla teklif gidiyor. Ama bu proje için gerekli fonu yoktu. 2003'ten 2005'e kadar bu Arap dünyasını geziyor. İstanbul'a da ayrı bir ilgisi var. İstanbul'un fethi üzerine de bir film yapmak istiyor. Hatta İslam dünyasının sinema merkezi olarak İstanbul'u belirliyor. Ama şimdi bahsettiği 2000'li yıllar ve her zaman kendisi de her röportajında şunu söylüyor. Benim bütçeye ihtiyacım var. Yani çünkü bahsettiğin gibi yani oradaki tankların bir film platosu kuruluyor ve gerçekten bundan yoksunuz. Hiçbir şekilde ülkede, hiçbir Orta Doğu'da, hiçbir yerde böyle bir şey yok. Senin bunun için çok ciddi bir bütçeye ihtiyacın var. Bunun için de kapı kapı dolaşıyor. En son maalesef vefat ediyor. Hani bir terör eyleminde otelde bombalanma oluyor. Sonra ömrü yetmiyor. Ama gerçekten hani niyeti tamamen İslam dünyasını anlatacak, biraz daha bizim değerlerimizi tanıtacak filmler yapmak. Burada ek olarak şeyi söyleyecektim. En önemli filmlerinden kendisinin de aslında teknik olarak daha iyi gördüğü Ömer Muhtar filminden biraz bahsedebilir misin? Orada da Anthony Quinn oynuyor. Malum zaten Çağrı'da da Hazreti Hamza rolünü canlandırmıştı. Bu arada Hazreti Hamza rolünü canlandırıp hala Müslüman olmaması da ayrı. Müslüman oldu mu diye bir soruluyor. Zaten Mustafa Akkad sormuş. Şey demiş hani Müslüman olmadım. İslam dinine artık daha fazla saygı duyuyorum gibi bir şey demiş.
Eyvallah. Ya şöyle bir
Bilemeyiz.
durum var şimdi. Sonuçta bu aktör adam oynuyor. Adı üstünde yani, ama ve de çok da güzel oynuyor. Oynadığı karakterler içerisinde mesela benim en sevdiğim ikonik karakterlerindendir bu Fellini'nin Sonsuz Sokaklar, La Strada diye bir filmi
Evet,
var.
evet.
Orada Zampano rolünde mesela. Zampano Ayyaş işte, kaba saba bir herif mesela. Onu da çok güzel oynuyor öyle baktığınız zaman. İşte bu Oscar aldığı Viva Zapata'da falan Emiliano Zapata'nın sağ kolunu falan oynuyor. Hani böyle çok değişik karakterleri, zorbayı, şuyu buyu. Muhtemelen tabii ki bu kadar büyük bir oyuncu böyle bir role girerken etkilenmiştir diye insan düşünüyor ama Allahu alem diyelim.
Evet.
Bu Ömer Muhtar meselesi biraz işte dediğimiz gibi yine Kaddafi'nin etkisi. Ömer Muhtar konusunda Kaddafi'yi çıtlatıyor diye Mustafa Akkad. Kaddafi'nin de çok büyük hayranı olduğunu biliyor ama. Halihazırda üzerinde çalıştığı bir şey olduğunu duyunca da çok hoşuna gidiyor. Tamam diyor, hani bir nevi açık çek sunuyor. Ne istersen diyerek, tamam mı? Çölün ortasına setler kuruyorlar. İşte baya büyük böyle işte konteyner kent gibi düşün hakikaten. Yani şey bile değil, böyle devasa. İşte sürekli oradaki oyuncuların kalabileceği, yiyip içebileceği. Sonra orduyu mesela emrine sunuyor. Baya birçok işte savaş sahnesinde askerler, Libya ordusunun askerlerini kullanıyor. Asker oldukları için hatta diyor ki hani çok güzel komut alıyorlar. Söylüyor şunu yapın, yapıyorlar falan. Hatta Çağrı'nın o mesela savaş sahnelerinin büyük kısmı da Libya'da çekilmiştir. Yine bu şekilde Libyalı askerler figüran olarak oynamışlardır. Bu filmde bir de ayrıca yine şey falan da var. Oliver Reed var mesela, yine üst seviye oyunculardan. Orada Rodolfo Graziani'yi oynayan İtalyan generali. Onunla Ömer Muhtar'ın arasındaki çatışma üzerine aslında film daha çok dönüyor. Bu Rod Steiger yine Mussolini rolünde, o da çok iyi oynuyor. Irene Papas yine bu filmde de var malum. Yani çok üst seviye hakikaten isimler de, pek İtalya dışında çok tanımaz ama İtalya'nın bir dönem polisiye filmlerinde çok meşhur olan Gastone Moschini var mesela. Kel böyle iri yapılı sarışın bir adam. Sarışın kel nasıl oluyor? Hafif saçlarının arkası var, orada belli oluyor. Mesela o da yine bu filmde rol almış falan. Hani İtalya'da ama uzunca bir süre, yanlış hatırlamıyorsam kaçtı? 2008 miydi? 2009 muydu? Neydi? O zamana kadar İtalya'da bu film gösterilmiyor. 2009'du. 2009'da da ilk defa böyle bir şey, hani özel ücretli servisler olur ya, bu pay TV vesaire dedikleri.
Anladım.
Bu şekilde bir kablo TV servisi üzerinde sadece ilk defa gösteriliyor. Yani düşün, 80'de çekilen film 2009'a kadar İtalya'da yasaklı.
Çok ilginç.
Çünkü çok ciddi hakikaten bu İtalyan işgaline karşı Libya'nın direnişini gösteriyor ve işgalin ne kadar zalim olduğunu da gösteriyor. İtalyanların hakikaten çok zalim, o öyleydiler zaten de.
Evet.
Onu da hani bizzat
Ama
hakikaten
İtalyanlarla
gösteriyor.
işte konudan bağımsız ama İtalyanlarla Almanlar bu konuda ayrışıyor. Yani Almanya o Hitler dönemini hiçbir şekilde görmezden geliyor, yerden yere vuruyor, herhangi bir şekilde o kadar çekinirken İtalyanlarda bu hala muhafazakarlık. Yani Mussolini dediğin adam demokratik şey bir adam değildi yani. Mussolini dediğin adam da aslında aynıydı.
Burada şey farkı var bence. İtalyanlar savaşı Almanya gibi kaybetmedi. Savaşın ortasında işte şey çekilmeli de işte efendim bir dönem
Doğru.
hatta Alman desteğiyle falan gelen şeylere karşı İtalyan burada direnişçiler birlikte Amerikalılarla falan savaşmışlıkları da var falan hani biraz daha farklı bir şey vardı diyeyim
O
geçmiş
zaman
var
şey yap.
tarihi var.
Yani orada Mussolini kabul etmiyor. Zaten Mussolini'den onlar da rahatsız. Sadece oradaki dönüşüm yani savaşın sürecinde biraz daha böyle reddetmiyor şey gibi. Almanya gibi.
Yok değil. O
Acayip böyle
konuda yani Japonya da öyledir. Ya yani İkinci Dünya Savaşı'nı kaybedenler içerisinde bir tek Almanya tamamen hakikaten geçmişleri nasıl diyeyim kavga ediyor. Bir de ama kötücüllük meselesi var ya şimdi.
Evet, o da doğru.
Bunu kabul edebilmek de biraz zor bir iş. Almanya bunu kompanse etmeye çalışıyor biliyorsun. Aşırı derecede abartarak.
Evet.
Bu sefer ne yapıyor? İşte İsrail'e açık çek sunarak falan dengelemeye çalışıyor. Ya da ne bileyim geçmişte olan her şeyi reddederek, söverek falan dengelemeye çalışıyor. Çünkü hakikaten çok ciddi bir kötücül durum var. Şu an işte konudan iyice sapacağız ama hani kültür dünyasında da gerçi o anlamda da konuşabiliriz ama apolitikte politika dışına çıkamıyoruz. Politika öyle bir şey ki işte çevreyle alakalı, iklim değişikliğiyle alakalı politikalarda mesela Almanya'nın öncülü olmayı istemesi de yine bu geçmişte yaşanan kötücüllüğü dünyada işte biz çok kötü bir şeyi yaptık. Şu anda dünyada en iyi şeyi yapmak için biz uğraşacağız, biz öncül olacağız gibi okunabilir hani.
Anladım.
Kültür politikaları üzerinden okuyacak olursak mesela ilk başta sen gidişten hani şey demiştin söz gelimi Yahudi film yapımcılarının özellikle büyük bir kısmı Siyonist olanlar diyelim şeyde Amerika'da çok etkin Hollywood'da vesaire. Bunların arasında mesela Almanya'dan göçen isimler de var. Bir kısmı Hitler rejimiyle anlaşamadığı için ki yani şu an bugünkü klasik anlamda Hollywood'un kuruluşunda çok büyük Alman isimler var. En meşhur isimler Billy Wilder mesela. Adamın neredeyse kötü filmi yok. Bu adam Almanya'dan aslında göçmüştür. Fritz Lang
Evet.
Almanya'dan mesela göçmüştür. Ya da işte Avusturyalıydı yanlış hatırlamıyorsam şey olarak bu Anatomy of a Murder falan adamın adını şu an ha deyince hatırlayamadım bak. Otto Preminger. Aynen. Mesela çok büyük bir film yapımcısıdır o da. O da yine buradan. Yani bir sürü böyle hakikaten isim Almanya'da sinemanın kurucularından olan isimler. Bu işte Alman empresyonizmini kuran isimler falan. Bunların hepsi kaçmışlar. Hollywood'a yerleşmişler. O dönemlerde şov işleri mesela bizde geçmişte Osmanlı'da eğlence işlerini yapanlar o dönem Roman ya da Çingene diye tabir edilen halk. Hatta Balkanlarda mesela Osmanlı'yla orduyla birlikte eğlence şeyi ekipleri olarak diyelim gidiyorlar. Fakat yapılan işler, eğlence işleri biraz mala yani biraz daha aşağıda görünen işler. Keza oyunculuk, sinema sektörü de İlk zamanlarında Hollywood'da aynı şekilde bakılıyor. Yani bugün mesela atfedilen, izafe edilen değerlerin hiçbirisi o dönem yok. Ya da bir kıymet ya da bir işte ne bileyim itibar vesaire o dönemlerde yok. Yahudilerde ise malum biliyorsun işte askerlik alınmıyor, asker almıyorlar. Toprak edinmelerine müsaade edilmiyor vesaire. Dolayısıyla hani çiftçilik olsun, askerlik olsun gibi klasik işler olmadığı için ticaretle çok uğraşmışlardı. Ve o dönemde Amerika'nın da bugün işte Yahudi sermayesinin büyüklüğünü konuşuyoruz ama o dönem öyle bir büyüklük yok. Gelenler de genelde garip hatta şöyle düşün. Amerika'da Yahudi mafyaları var. Aynen İtalya mafyaları gibi. Çünkü şeyler hani bir grup oluşuyor. Bunlar fakir.
Evet, bir
Suç
kitler.
örgütü konuşuyor. Aynen. Nasıl İtalyanlar yapmışsa. Yani bu şekilde böyle bir ortamda dolayısıyla kimsenin yapmak istemediği işlerdi bunlar aslında. Fakat zamanla işte bunun ticari getirisi arttıkça itibar arttı. İtibar arttıkça işte sanat seviyesi vesaire derken bir anda sinema bu kadar hani şey değildi öyle diyeyim başlangıçta. Muteber bir iş değildi. Western film diyorsun bugün çok büyük sanat eserleri var. Western filmler aslında çok uzun zaman
Tabii, tabii.
Searchers'a kadar yanlış hatırlamıyorsam John Ford'un şey olarak görülüyor böyle dalga geçilen komik şeyler olarak görünüyor.
Evet.
Bu dönüşümü de görmek lazım. Onu önceden yakaladılar. Searchers serinin film 39 yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani hani o dönemlerden başladılar. İşte biz diyoruz ki bizim ilk büyük bütçeli hatta hala da tek büyük bütçeli film
Evet.
gösterebileceğimiz çağrı o da kaç sene sonra yapılmış yani.
Ya mesela Mecit Mecidi'nin son filmi izledin mi?
Yok onu izlemedim.
Ya o işte aslında çok büyük bir hevesle paylaşıldı. İşte bayağı böyle hani dendi ki artık 40 yıl geçmiş, 50 yıl geçmiş, daha iyisi gelme ihtimali olabilir. O vermedi o hissi yine. Acaba biz böyle sadece şeyde mi, işte Kanal 7'de Ramazanlarda yayınlandığı için mi biz bu çağrıyı çok fazla sevdik? Yoksa gerçekten o çok temiz bir şekilde anlattığı için mi? Şimdi şey çok önemli. Neden bu kadar etkili oldu diyoruz ya hani birçok filmi. Neden bu kadar etkili oldu sadece Müslümanlar arasında olmadı? Yani niye? Filmin şeyine dikkat ettiğin zaman o Habeşistan kralına gitmesi, işte hani Hazreti Meryem'den biraz daha böyle hikayenin o kısmına odaklanması. Yani aslında birçok Hristiyan'a da hitap eden bir filmdi. Yani gerçekten evrensel mesajı
Ha, niyet
İslamiyet'in.
zaten o. Yani Mustafa Akkad'ın niyeti İslam'ı Batı dünyasına anlatmak.
Evet, yani çok güzel bir şekilde o evrensel mesajı anlatıyor. Ben aslında ilk soruya tekrar döneyim. İslam dünyasının şu an parası var. Bütçe sorun değil aslında, değil mi? Öyle mi düşünelim? Ne sorun ne şu an? Bu epik
Şöyle.
filmlerin olma ihtimali var mı? Yani bizim epik. Ben şu an yakın zamanda sayamıyorum. Aklıma hiç öyle film gelmiyor. Biz yapacağız işte galiba Diriliş, Kurtuluş,
Yarılış falan. Ya
Doğuş.
şimdi ya Oğuz'da bile bak bakıyorsun ya 1200'lerde geçen hikayeyle 1600-1700'lerde geçen aynı şeyi giyiyorlar. Ya değiştirin şu kürkleri, mülkleri, kalpaklığı da atın yani hani bu kadar özensiz. Tamam bu televizyon işi,
Kullanım
dizi
dili de
işi.
aynı şekilde.
Şimdi buradaki sıkıntılı olan hususlar şunlar. İlkin mesela bu Mecit Mecidi'nin çıktığında söylediği iddialı bir sözler vardı. Mecidi mesela bu filmi beğenmediğini söylüyor Çağrı'yı.
Allah Allah.
Biraz da hani şey o filmi izlememin iki sebebi var. Bir tanesi bu. Mecidi'nin Çağrı'yı beğenmediği için hani daha iyisini, daha güzel, daha nitelikli bir film yapacağını iddia etmesi. Peki o hoşuma gitmedi. Çok kibirli böyle bir ilk çıkış.
Kendisiyle ayaküstü
Klasik.
tanışmıştım ya, bilsem söylerdim.
Öyle mi?
Evet, bir programa gelmiş İstanbul'da, gitmiştim hemen yanına da.
Dünya gözüyle gördüm diyorsun ha.
Evet, gördüm, ilginç.
Ya çok büyük usta. Ama bu hani filmi tamam sinema tekniği olarak beğenmemiş olabilirsin. Hani şartlarını düşüneceksin. Ya bir de şeyi bile düşün. Aktörler işte başrolde Efendimiz görüntü olarak hani bir aktör tarafından oynatmadığı için kameraya bakıyorlar o varmış gibi. Bunu bile oynamak çok zor aslında düşünürsen. Hatta o dönemki eleştiri metinlerini falan okuduğunda işte Amerika'da gazetelerde falan çıkan çok tuhaf buluyorlar bunu yani ilginç geliyor göstermemenin nasıl niçin böyle bir şey yapılmış diye. Bu şartlarda falan çekiliyor. Şimdi birinci sebep bu ikincisi de zaten çok olumlu şeyler gelmedi hakkında yorumlar biliyorsun. Mecidi gibi isimler ya da genel anlamda büyük bütçeli işte Amerikalıların bu blockbuster diyorlar ya işte dev bütçeli çok izleyeni olan genele hitap eden film. Bunu yapan yönetmenlerin ayrı bir tipi var diyeyim. Ayrı bir yönetmen tipolojisi var. Yani mesela işte hiç sevmiyordum ama kabul etmek lazım. Michael Bay mesela adam büyük bütçeli işleri güzel yapıyor. Güzelden kastım şu izleyicisine sinemaya çekebiliyor. Çekebildiği için de bu adam yatırım alabiliyor. Yani bugün işte Roland Emmerich mesela çok saçma sapan filmler yapıyor. İşte
Evet.
bakıyorsun böyle dünya ikiye katlanıyor falan. Tuhaf tuhaf aptalca bilim kurgu filmleri ama bu adam mesela bu işi yapabiliyor. Ama nerede yapıyor? Hollywood'da yapıyor. Emmerich Alman. Almanya'da mesela böyle bir filmi çekemez. Çünkü bunu sağlayacak, bütçe verecek bir şirket yok. Ona o bütçeyi sağlayabilecek bir tane bile Almanya'da film yapım şirketi yok. İşte en büyük şirketlerden atıyorum Konstantin Film var mesela. O bile birkaç milyondan büyük bütçeli film çekmiyor. Çünkü o az evvel bahsettiğimiz gibi yaklaşık işte 160 dedim ama filmine göre kimisinin bütçesi daha fazlası gidiyor işte reklamlara şeye falan. Geri dönüşü olmuyor. Almanya dediğimiz ülke ekonomik olarak durum malum. Sinemayı mesela izle. Şöyle bir gişede hangi filmler gişede çok fazla işte para getirmiş vesaire. Çok kötü komedi filmleridir. Bunlar düşük bütçeli yapımlardır. Yüksek bütçeli böyle ses getiren uluslararası ki Almanya'da hani az evvel bahsettik Hollywood'un kurulmasını sağlayan geleneği başladığı yer. Sinema geleneğinin başladığı yer burası. Burada bile bu tip filmler yapılamıyor. Destekler, teşvikler var devlet tarafından. Belli şartlar altında bunlar ödeniyor. Bunlar sayesinde en azından bir miktar Alman sineması dönüyor öyle söyleyeyim. Fakat büyük isimler kaçıyor. Hans Zimmer mesela müzikleriyle biliniyor. Film müzikleriyle. En son işte Dune'u yaptı mesela değil mi?
Evet.
Birçok işte Nolan'ın filmlerinin müziklerini de yapan isim. İlk mesela çektiği şey yaptığım besteler film müzikleri bu şey vardı. Niko Mazzorakis diye bir yönetmen var Yunan. Hollywood'da böyle B filmler diyorlar. B movie dedikleri böyle ikinci
Evet.
sınıf filmleri
Kanal B'de
çeken
akşamları yayınlanan
o böyle
geceleri.
aksiyon filmleri falan olan bir adam. Onun filmlerinde mesela ilk önce aslında müzik yapmaya başlıyor. Diyor ki ya ben Almanya'da kalsaydım Almanya'da hiçbir yere ilerleyemezdim. Hiçbir şekilde gelişemezdim diyor. Tamam orada o tip filmleri çekerek başlıyor ama işte sonra zamanla görüyorsun yani şu an yaşayan efsane kabul ediliyor bu adam. Adam da Almanya'da diyor ki benim hiçbir imkanım yok diyor. İlerleyemezdim diyor. Çünkü bir bunu sağlayacak ortam oluşması gerekiyor. Şimdi gelelim bahsettiğin üzere Türkiye başta olmak üzere İslam alemine, İslam dünyasına buralarda nasıl? Türkiye'de en büyük bütçeli film şu ana kadar çekilen Fetih
Evet.
1453. O bile güç bela parasını çıkardı. O dönemlerde işte beyaz sinema dedik, yani İslami hassasiyetli filmler olsun. Hür Adam'ı çekmişti Mehmet Tanrısever. Bu konuda yapılmış en maliyetli filmdi. Adam battı.
Evet.
Yani yok, hani bunların hakikaten karşılığını çıkarabilecek imkanlar yok. Plato diyorsun, lazım. Şu an hatta birçok şey bilgisayar efektleriyle yapılıyor ki bu efektler maliyeti belirleyici oluyor. İşte birçok film yeşil perde önünde çekiliyor. Hatta onu bile aştılar şu an mesela. İlk, yanlış hatırlamıyorsam, bu Mandalorian dizisiyle başladı. Arka planda yeşil perde değil de hakikaten paneller, devasa paneller koyuluyor. Onun önünde oynuyorlar. O yüzden mesela işte hani bu asıl ismini bilmiyorum da Bebek Yoda dedikleri bir ufak
Evet.
Yoda'ya benzeyen karakter var ya mesela. O yeşildir mesela. Onu yeşil perde önünde oynatamazsın haliyle. Onu mesela bu şekilde oynatabilmişlerdi. Çok değişik, normalde diğer yeşil perdeli olmayacak sahneleri yaptılar. Ama bu işler artık iyice gittikçe bilgisayar işine dönüşüyor. Bir filmin maliyetini, bu özellikle çok büyük yapımlarda şu an belirleyici olan, filmin bu render alma süresi var ya.
Evet.
Ne kadar uzunsa, ne kadar çok efekt varsa o kadar maliyetli oluyor. İstisnalar yok mu? Bu sene mesela en çok bu alanda ses getiren bu Godzilla Minus One vardı ya, Japon yapımı olan. Herkese şunu dedi ya, 20 milyonla bu adamlar bu filmi nasıl çekti? Yani bütçesine göre hakikaten çok çok büyük bir ses getiren bir film oldu ki, düşün, Japonya'da bile çok büyük bütçeli bir film. Yani onu kolay kolay Amerika'da bir Godzilla gibi bir marka olmasa deyip kimse o işe girişmezdi orada da. Yani orada da bu paralar çok büyük paralar. Biz sadece şu an Hollywood'a bakıyoruz da. Hollywood'a yakın olan mesela işte Almanya'dan örnek vermiştim. En yakın zamanda bu Batı cephesinde yeni bir şey yok. Alman filmi, çok büyük bütçeli filmdi.
Evet, o da
Ödül
bayağı.
alan. Netflix sayesinde oldu ama.
Doğru.
Netflix o kadar parayı koymasaydı olmazdı. Yani bunların hepsi dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyor. Birincisi, para koyacak birileri olacak. İkincisi, bu para koyacak olanın bir vizyonu olacak. Sevenin sevmeyin, Kaddafi'de öyle bir vizyon vardı. Şu anki para sahibi, işte bu bahsettiğimiz Arap ülkelerinin şeyhleri, şunları bunları, bunlarda böyle bir vizyon yok.
Yok maalesef. Senin amacın varsa, belliyse, yani sen hafızayı diri tutmak istiyorsan, işte unutturmamak istiyorsan, yani bunlar maalesef bugünün görsel işitsel olarak bu aracını kullanman gerekiyor. Bugün Filistin direnişi mevzusu, yani biz 1940'lardan başlatıyoruz ama 1910 ve 16'dan beri böyle bir direniş var. Yani bu direnişi adamlar yıllardır inanılmaz bir filmlerle, her dakika ödüller. Yani bir filmin artık esprisi de yapılıyor. Hollywood'da da yapılıyor yani. Bir filmde Yahudi varsa ödül veriliyor direkt. Şimdi böyle bir
İkinci Dünya Savaşı, Holokost konulu bir filmin ödül almaması
tabii.
çok düşük ihtimal
Allah'tan
oluyor.
Ama gerçekten son yıllarda bu azaldı. Yani bu konu çok fazla hani gündemde değil. Yani biraz geri planda kaldı. Ona seviniyorum yani.
Bu Zone of Interest diye bir film vardı ya, hani daha yeni Oscar ödülü aldı. Hatta
Evet.
sonra Jonathan Glazer konuşmasında kendisi Yahudidir, İsrail aleyhine hani
Evet.
konuştuğu için adama çok ciddi tepki gösterilmişti mesela. Bu filmde de adam işte şey, Auschwitz konulu yine. İkinci Dünya Savaşı yine,
Ha,
Yahudilerin
bugün evet.
Holokost konulu. Fakat bu adam işte, ama buna rağmen şey diyebiliyor. Ödül aldığı konuşmasında Filistin için barış çağrısı yapabiliyor ki, bu da büyük bir gelişmedir yine dediğin gibi.
Evet.
Ama yine o taraftan geliyor.
Ha, işte o
Türkiye'de bunu
taraftan
yapabilecek
geliyor
şey
problem
yok.
o.
Türkiye'de bu işe para yatırılacak, yatırsa da karşılığını alabilecek kimse pek yok. Bir de şunu da unutmamak lazım Furkan. Fetih'i hatırla mesela. Büyük bütçeyle yapıldı. İlk şey olduğu için önemliydi. Hatta ben de elimden geldiğince, yani ne yapabilirim? İşte burada sinemaya gideyim, diskini satın alayım falan.
Evet,
Hani
evet.
kötü bir film, kabul ediyordum. Film olarak kötü bir filmdi. Ama bir yerden bir başlangıçtı.
Tabii.
Bu filmde
Devamı
ama
gelmedi.
şu yüzden gelemedi. Ya bak, karikatür de Allah aşkına, yani Fatih Sultan Mehmet çok karikatür bir tipti.
Evet.
Olumlu olumsuz siyah beyaz şeklindeydi. Bu tip filmleri çekince Türkiye'de de böyle bir sıkıntım var. İşte iyi bir Atatürk filmi niye çekilmiyor? Çekilemez.
Evet, doğru.
Mümkün değil. Çünkü Atatürk sürekli her konuda iyi olacak. Asla zaaf göstermeyecek. Asla hiçbir, yani zaafı olmayacak bir adam olacak falan gibi, böyle tuhaf bir bakış var. Bu
Evet.
şartlarda film çekemezsin.
Yani Hollywood'da bu biyografi filmlerinin işte bu özelliği çok güzel. Her iki taraflı da alıyor. Yani olumlu olumsuz işte Abraham Lincoln filmleri ya da birçok biyografi filmi, özellikle zaten birçok biyografi filmi hep Oscar alıyor. En iyi erkek oyuncuyu da genelde onu oynayan alıyor. Yani olumlu olumsuz birçok yönünü gösteriyor. Ya bu Churchill filminde bile mesela, yani bu adam İngiltere'nin, hatta yani dünyaya damga vurmuş bir adam. Bu adamı sen ihya edebilirsin ama ihya etmiyorsun. Onun zaaflarını da gösteriyorsun, onun yanlışlarını da gösteriyorsun. Yani bizim tabii ki orada daha çok fazla fırın ekmek yememiz lazım. Yani bunu kaçınılmaz bir şey. Bir son olarak şeyi de söyleyeyim. Şimdi Çağrı filmini hani biraz son sözlerimizi de edelim. Çağrı'yı çekerken de teknik anlamda çok zorlanılan kısımlar olmuş. Onu da aslında Mustafa Hakkat anlatıyor. Diyor ki Hazreti Hamza'nın şehit edilmesi süreci var malum. Orada Vahşi karakteri aynı kaldığı otelde elektrik teknisyeni olan birisine veriyor bu görevi. Yani oradaki zaten bütün o kişiler köylüler oluyor. Bu özellikle Çağrı filminde. Vahşi Hazreti Hamza'yı öldüreceği sırada uzun süre öldürememiş. Niye? Çünkü köylüler Hazreti Hamza'yı gerçekten bu kadar içselleştirmiş ki, öyle bir kaptırmışlar ki kendine, buna müsaade etmemişler. İzin vermemişler. 5 kere sahneyi çekmek zorunda kalmışlar. Onun ardından diğer bir olay çok komik. Bir gün işte telefonu çalmış Mustafa Hakkat'ın. İşte açmış, işte ben Salim demiş. O da demiş ki işte Salim kim? İşte Çağrı filmindeki Vahşi rolünü oynayan Salim'im. Ne oldu işte, nasıl gidiyor gibi bir şeyler sormuş Mustafa Hakkat. Demiş ki işte Allah'ından bulasın, hayatımı perişan ettin. Senin yüzünden yoldan geçen insanlar bana tükürüyor.
Çok
Bir sürü hakaretlere uğradım. Hamza'nın katili diye işten çıkarılmış. Baya böyle mağdur olmuş. En son adam çok gülmüş buna. Sonra şey, Libya'daki ekonomi, yok enformasyon bakanı aramış. Buna bir iş verin diye şey yapmışlar. Bildiğim maaş bağlamışlar adama. Hani
çok
sürekli
iyi.
işten çıkarılma ihtimaline karşı.
Bak bu
Yani
da var. Yani nasıl şeyi ayıracaksın? Aynen bu Kurtlar Vadisi'nde başbakan rolündeki adam kahveye gidince diyor bana memleket meselelerini, dertlerini
mi?
anlatıyorlar. Sayın Başbakanım diye konuşuyorlar diyordu ya.
Şey oldu işte, Etimesgut'un belediye başkanı Ankaralı bu neydi, süper vali rolünü oynadı diye adam, Recep
Onun
Yazıcıoğlu'nun
için mi
rahmetli.
aldı acaba yoksa Behzat Ç.'yi oynadı? Hangi rol için aldı ilk
İkisini
sence?
aldı işte, ikisini de
Kombinasyon mu? Hem polis hem vali.
yani, yani çok ilginç.
Aynen bu da yani mesela ilginç bir ayrıntı. Böyle bir filmi yapacağın zaman gelecek tepkileri de çok ciddi düşünmen lazım. Öyle ki şeye hatırlıyorum bu Turgut neydi? Şu Çılgın Türkleri yazmıştı ya.
Özakman.
Turgut Özakman aynen. O mesela filme uyarlanması söz konusu olduğunda şey demişti. Atatürk'ü canlandıracak adamın işte sigarası içkisi olmayacak, gece hayatı olmayacak falan böyle gibi. Hani yaklaşım bu şekilde biliyor musun? Ki işte bu da hani en okumuşu böyle memleketin. Nasıl yapacaksın peki? Sıkıntılı. Gerçekle kurguyu ayırma noktası biraz herhalde nasıl diyelim flulaşıyor bir yerden sonra. O açıdan sıkıntılı olabilir. Ama netice itibariyle baktığında hakikaten Kaddafi'nin deliliğiyle, parayı ortaya koymasıyla çok büyük oyuncular, çok büyük ekiple yapılmış işler. Müzikleri muazzam, onu da söylemek lazım. Çağrı'nın
Muazzam
Maurice
tabii.
Jarre, yani Oscar almış, şey Oscar aday olmuştu. Alamadı ne yazık ki o sene çünkü John Williams vardı, bu Star Wars'tu, efendim şeydi falan, onların müziklerini yapan efsane adam. Harry Potter'ı yaptı sonra, ondan önce şeyi... Indiana Jones'u falan yaptı. Yani John Williams'a kaybetti en azından öyle diyelim.
Bize şeyin gururu da yeter. Bir dönem hatırlıyorsan eski telefonlarda bir müzik türü vardı. Polifonik miydi?
Evet.
Orada Çağrı'nın genelde o müziği çalıyordu.
Çok iyi.
Bir anda.
Ya aslında daha fazla ödüle adaylık ya da hak etme de söylenebilir ama işte yapacak bir şey yok o dönem en
Ya
azından.
teknik anlamda, aslında teknik anlamda şey de Mustafa Hakkat da biraz eleştiriyor. Yani diyor ki Ömer Muhtar benim için daha iyi bir filmdi diyor. Onu da daha
Evet.
iyi bir şekilde o eksikleri gördüm. Ama gerçekten o manevi anlamda ve gerçekten bu kadar ses getiren bir film olmasından dolayı her zaman böyle Müslümanlar için çok farklı bir yeri olacak. Başka da söyleyecek bir şeyimiz yok. Yani her
Eyvallah.
türlü şeyini koruyan, değerini koruyan, her defasında izlediğin zaman farklı bir şeyler katan.
Son olarak şeyi ekleyelim. Aynen. Son olarak şunu ekleyelim. 50. yıl dönüm dolayısıyla bir restorasyondan geçmişti. 4K yayınlandı. Shout Factory Amerika'da dağıtımını yaptı. Ne yazık ki 4K olarak ne Avrupa'da ne Türkiye'de disk formatında yayınlandı. Keşke olsaydı. Fiziki olarak da kopyası. Ama en nihayetinde bugün tabii de her iki filmde hem Ömer Muhtar Çöl Aslanı hem de Çağrı 4K olarak mevcut. İnşallah kaçırmasın dinleyicilerimiz diyelim. Ne kadar süre tabii de kalacağı bilinmez.
Teşekkür ediyorum. Başkanım,
Eyvallah.
podcast Apolitik'te Mustafa Akkad sinemasına genel olarak konuştuk. Çağrı filmine, Ömer Muhtar'a değindik. İslam dünyasında sinemanın biraz da olsa girişini yaptık. Belki ilerleyen süreçlerde daha ayrıntıya girer. Farklı filmler üzerinden de neler yapılabilir, neler yapılmalı ya da neler yapıldı gibi konuları konuşabiliriz. Bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Hoşçakalın.